Ayrım 6.
Vincent kendi durumunu haksızlık olarak görmek zorunda değildi. Çünkü o da düzen tarafından incitilmiş ama zarara uğratılmamıştı. Düzenin hoşgörüsüzlüğü yüzünden incinmeyi reddetmeye gücü yetmeliydi ve o da bunu kullanmaya karar verdi. Şimdi Vincent kendisine bu haksızlığa karşı bağışıklık sağlayan ve olumsuz duygularının dağılmasına imkan veren bir felsefi mizaç edinmişti. 5. basamak, denge. Vincent meslektaşına ve müdürüne karşı artık kötü duygular beslemeksizin işine geri döndü. Duygularını onların sanat beğenileri için harcamaktan başka yapacak daha iyi işleri, uğraşması gereken bir mesleği vardı. Vincent'e son bir rötuş olarak duvarını asmak isteyeceği, en sevdiği 10 resmin bir listesini yapmasını ve bunu iş arkadaşına gösterip ondan kendisini incitmeyecek birini seçmesini istemesini önerdim. Bu şekilde dekorasyondan herkesin hoşnut kalması sağlanacaktı. Vincent'in peace süreci tek bir seansla tamamlandı. Hiçbir zaman çocukluğunu, cinsel fantezilerini, rüyalarını, o Oedipus karmaşasını ele almadık veya ruh halini düzeltecek bir reçeteden söz etmedik. Kıssadan hisse. Psikoloji ve psikiyatrinin haksızlık konusunda söyleyebilecek bir lafı yoktur. Felsefi bir sorunu halletmek istiyorsanız felsefi yardım arayın. Kendi felsefe danışmanınız olun. Felsefeyi uygulamak demek kendi iç evreninizi araştırmak demektir. Bu kendini keşif gezisine girişecek en nitelikli kişi sizsiniz. Bununla beraber bazen benzer yolları yürümüş filozofların yol göstericiliğinden de faydalanabilirsiniz. Felsefeciler insanın en berrak şekilde çoğunlukla yalnızken düşünebilmesi anlamında neredeyse her zaman yalnız çalışırlar. Ancak düşüncelerimizin 2500 yıllık çeşitli felsefe geleneklerinin önemli kavrayışları tarafından şekillendirilmiş olduklarını düşünülür ise felsefeciler neredeyse hiçbir zaman yalnız çalışmazlar. Felsefi danışmanlar çöp çatanlara benzerler. Biz müşterilerimizin kendileri ve durumları konusunda bir ömür boyu birlikte yaşayıp gelişebilecekleri felsefi bir yorum bulmalarına yardım ederiz. Aristo ile Zen'i birbirlerinden ayırt edebilseniz de edemeseniz de kendi kendinize felsefi anlamda yardımcı olabilirsiniz. Peace sürecini izlemeyi deneyin. Bir sonraki bölümden bölüm 2'de örneklerle açıklanan ve ek ağda filozofların geçit töreni altı çizilen birçok önemli felsefi düşünceden kendinizle ilgili olanları alın. Kitap boyunca verilen vaka etütleri kişisel kaygılarınızı çağların bilgeliğiyle nasıl aydınlatacağınız konusunda örnekler sağlamaktadır. Bu şekilde donanmış olarak birçok durumda kendi başınıza dengeye ulaşabileceksiniz. Her sorunun hızlı bir çaresi bulunmadığını akılda tutun. Büyük keşifler bazen daha çok vakit ve çaba ister. Bu sürecin belli bir basamağına takılıp kalırsanız bir sonraki aşamaya geçmek için yardıma ihtiyaç duyabilirsiniz. Bazıları karşılarına çıkan sorunu kolayca teşhis edemeyip birinci basamağa takılıp kalırlar. Duygularını yatıştırmak amacıyla onları aslında alevlendiren şeyler yaparak, asıl sorunları fazla içmeleri olduğu halde sorunlardan kaçmak amacıyla içenler gibi, duygu aşamasında takılıp kalmak daha yaygın olarak görülür. İnsan sadece tahlil yoluyla değiştirilemeyecek bir durumu durmaksızın tahlil ederek, üçüncü aşamada kolayca saplanıp kalabilir. İlk üç aşamayı tamamlayanlar için tefekkür basamağı çok çetin olabilir. Doğru meşrebin bulunup kabullenilmesi kimi zaman sadece birkaç dakikada gerçekleşebilmekle birlikte aylar ve hatta bazen yıllar da gerektirebilir. Ama bu sizi dengeye getirdiğinde çabanıza değecektir. Eğer bir yerde saplanıp kalır ve kurtulamazsanız bir felsefi danışmana başvurmak isteyebilirsiniz. Ya da meslekten olmayan ama felsefeye yatkın başka biriyle çalışabilirsiniz. Felsefi bakış açılarınızı tartışmak için birbirinizi dinleyici olarak kullanın. Bazen sizin kendi kendinize yardımcı olabilmeniz için birisinin size azıcık yardım etmesi gerekir. 4. Felsefe derslerinde size faydalı olacak neler kaçırdınız? Antik felsefe insanlığa bir yaşama sanatı önermekteydi. Modern felsefe ise bunun tersine her şeyden önce uzmanlara ayrılmış bir teknik jargon inşası olarak görünmektedir. Pierre Hadot. Eğer felsefe eğitimi diye herhangi bir şey mevcut ise bu ancak kişiyi kendi başına düşünme yolunda eğitme biçiminde olabilir. Leonard Nelson. Alfred North Whitehead, Avrupa felsefe geleneğinin en sağlam genel ayırıcı özelliği, Platon'a gönderme yapan bir dizi dipnottan ibaret olmasıdır diye yazmıştı. Gerçekten de konuyla ilgilenenlerin Platon'un savlarına verilen yanıtları veya bu savlara verilen yanıtlara verilen yanıtları ya da Platon'un savlarına verilen yanıtlara verilen yanıtlara verilen yanıtları vesaire vesaire okuyabilmeleri için çok ama çok sayıda ağaç can vermiştir. Bu kısım Whitehead'in bu açıklamasının ruhuna uygun olarak ama bütünlüğü de sağlamak için bazı önemli felsefi fikirlerin felsefe danışmanlığında benim sık sık kullandığım büyük felsefe düşünürlerinin ve ekollerinin en önemli bölümlerini son derece kısa olarak size sunmaktadır. Bazı felsefi fikirlerin size günlük yaşamda nasıl dolaysız olarak Maimonides'i doğru yazıp yazamadığınıza veya Nietzsche'nin adını doğru telaffuz edip edemediğinize bakmaksızın yardımcı olabileceğini böylece görmeye başlayacağınızı umuyorum. Çapraşıklığı ve güçlüğü konusundaki kötü ününe rağmen felsefe kullanışlı biçimde herkesin işine yarayabilir. Genel bir taslak sunmak amacıyla size burada tanıttığım filozofları kategorilere ayırdım. Bu, kesin olarak onları bir düzen içinde sunmanın tek yolu değildir ve bu nedenle onları başka yerlerde farklı biçimde sınıflandırılmış olarak görürseniz hiç şaşırmayın. Felsefecilerin bayıldıkları şeylerden biri tartışmak, özellikle de kategoriler konusunda çekişmektir. Benim bu kategorilerle ilişkilendirdiğim zaman dönemleri bile genel anlamda düşünülmüş olup her düşünce geleneğinin başlıca düşünürleri daha önceye veya daha sonraya rastlayabilir. Kitabın bu kısmının felsefe tarihine veya bütün önemli filozoflara tam ve eksiksiz bir bakış olmadığı açıkça bilinmelidir. Bu fikirlerin uygulaması bölüm 2'de su yüzüne çıktığında bunları belli bir bağlam içinde görebilmeniz için size konunun sadece yalın iskeletini göstermek istiyorum. Şimdi önceden uyarılmış oluyorsunuz. Bu nedenle eğer bütün bilgileriniz için kitabın bu kısmına güvenir de felsefe dersinizden kırık not alırsanız bundan beni sorumlu tutmayın. Bunları daha çok bir kokteyl parti için kopya kağıdı olarak düşünün. Eğer genel görünümü hemen şimdi izlemek istemiyorsanız ve gündeminizde şimdilik entelektüel kokteyl partileri yoksa daha ileri geçin ve burayı atlayıp bölüm 2'ye veya bölüm 2'de sizi özellikle ilgilendiren kısımlara gidin. Daha sonra merakınız uyanırsa bu kısma her zaman geri dönebilirsiniz. Eğer daha derin bilgiler edinmek isterseniz bir kısmı ekçeyde sıralanmış olan felsefeye ayrılmış pek çok kitap bulabilirsiniz. İlgi ağımı sadece Batı felsefesinin ötesinde bir genişliğe atmayı paha biçilmez buluyorum ama durmadan küçük bir fikir alt grubuna geri dönüp durduğumu da fark ediyorum. Üç önemli felsefe branşı aşağı yukarı ilk çağların aynı döneminde, M.Ö. 600-400 arasında ortaya çıkmıştır. Çoğu insanın aklına ilk gelen felsefe imgesinin harmani ve sandalet giyen sakallı adamlar imgesinin sorumlusu Sokrat, Platon ve Aristo'nun öne çıktığı Atina okuludur. Bunlar fikirlerini klinikler ve stoacılar gibi kayda değer bazı Sokrat öncesi düşünürlerinin fikirleri üzerine kuruyorlardı. Fakat biz şimdiki amaçlarımız açısından bunların kodamanlarından ayrılmayacağız. Aynı dönemde gezegenin başka bir bölümünde mükemmel Hint bilgesi Siddhartha Gautama, yani Buda, Hindu hayat felsefesini daha da geliştiriyordu. Yerkürenin biraz ötesinde ise Konfüçyüs ve Lao Tzu, I Ching ile birlikte Çin felsefesinin can damarını oluşturan Konfüçyüsçülük ve Taoizmi geliştirmekteydi. Eski uygarlıkların bu can alıcı dönemi felsefe tarihinde kurucu bir öneme sahip oldu. Bu üç felsefe geleneğini ben müşterilerimle tercihlerimi doğal olarak farklı bireylere uygun biçimde yaparak aşağı yukarı eşit ölçüde kullanıyorum. Antik ve çağdaş filozoflarda ve bunların arasında kalan her dönemde yararlı unsurlar buluyorum. Doğu felsefesine olan aşinalığım, Kur'an ve uygulamaları Batı'da geniş ölçüde tanınan ve incelenmiş olan Bhagavad Gita ve Buda'nın öğretileri gibi antik metinler üzerinde toplanıyor. Doğu bilgeliğinin çağdaş guruları yeni düşünce çizgileri oluşturmaktan çok antik düşünürlerin bilgeliğiyle uyum içinde yaşayarak taraftar kazanma eğilimindedirler. Bu düşünceleri geliştirmekten ziyade örnekleme ve açıklama yoluyla ilham veriyorlar. Yine de kaynak olarak kullandıkları metinler son derece zengin ve çoğu İngilizceye çevrilmemiş durumda. Kullandığım Hindu ve Budist metinlerin bazıları, her ne kadar ben onları bir dünya ve bilgelik kaynağı olarak kullansam da, yandaşları için kutsaldır ve bu yüzden sorgulanmaya ve yeniden düşünülmeye açık değildirler. Süleyman'ın meselelerinden Matta İncil'indeki İsa'nın gerçek mutluluk vaazına kadar çeşitli Yahudi Hristiyan kaynakları da yararlı felsefi kavrayışlar içerir. Şairlerin, oyun ve roman yazarların eserleri ve hatta bazen Casey Stengel'in sözleri de öyledir. Dipnot, Casey Stengel, 1890-1975, çok renkli bir kişiliği olan Amerikalı beyzbol oyuncusu ve menajeri. Felsefecilerin süppece davranmamaları gerekir. Nerede olursa olsun bulabildiğimiz bilgelik için minnettarlık duymalıyız. Doğu. Hintli filozoflar Hinduizm ve onun ortodoks olmayan iki dalından biri olan Budizm, varoluşun döngüsel doğasını, şeylerin geçiciliğini, arzuların sarhoş edici etkilerini ve bağlanmayışın önemini vurgularlar. Bağlılıklar ister nefsine veya başkalarına, ister eşyaya olsun ıstırapların temel sebebidir. Demek ki ıstırabı azaltmanın bir yolu bağlılığı bırakmaktır. İster Hindu, ister Budist olsun Hint felsefesi yaptığımız her şeyi sırf emeğimizin meyvelerini toplamak için değil, bütün kalbimizle yapmamız gerektiğini savunur. Budizm, insanların ahlaki eşitliğini desteklemekle birlikte hem kişisel sorumluluğu hem de diğerlerine karşı sevecenliği savunur. Durulmayan zihninin, açgözlü egosunun ve şiddetli tensel arzularının insanın sağduyulu huzurunu, yani Buda doğasını kazanmasını sürekli olarak engellediğini öğretir ve gürültücü zihni yavaş yavaş susturan, arzunun zincirlerini kıran ve insanın tamamen ve berrak biçimde huzur içinde kalmasını mümkün kılan birçok egzersiz önerir. Buda dört soylu gerçek tespit etti, daha doğrusu öğrencileri, çünkü Buda doğrudan hiçbir eser bırakmamıştı. Bunlar oldukça güçlü felsefi ilaçlar oldukları için ben genellikle müşterilerim yeterli dikkati gösterecek hale gelecek kadar sıkıntı çekmedikçe onlarla bunları konuşmam. Ancak bu gerçekler hayatın en acı meşakkatlerine karşı önemli bir davranış tarzı sergilerler ve bu nedenle son derece sıkıntılı şartlarda insanlara yararlı olabilirler. Birinci gerçek yaşamın ıstırap içerdiğidir. İkincisi ıstıraba sebep olunur, o tesadüfen meydana gelmez. Üçüncüsü sebebi keşfedebilir ve ıstırabı önlemek üzere nedensel zinciri kırabiliriz. Sebebi ortadan kaldırırsanız etkisini de kaldırırsınız. Dördüncüsü ve en önemlisi, üçüncü sırada anlatılan gayeye erişmek için egzersiz yapılması gereğidir. Budist düşünüşe göre sonucun ne zaman ve ne biçimde kendini göstereceğini biz bilemesek dahi, ahlaki davranışlarımız da dahil olmak üzere yaptığımız her şeyin belli sonuçları vardır. Belirli bir durumda olmak konusunda seçim hakkına sahip olmayabiliriz. Fakat içinde bulunduğumuz durumla ilgili olarak ne yapacağımız konusunda seçeneklerimiz vardır. İyi ile kötü arasında seçim yaparız ve iyi seçimler yaparsak iyi şeyler olacaktır. Eğer kötü seçimler yaparsak kötü şeyler olacaktır. Bu insanlara bir sorumluluk ve denetim ölçüsü bırakır. Hinduizm ise reenkarnasyon inanışı yüzünden bunun tersine edilgenlikle sonuçlanabilir. Eğer bu hayat bütünüyle daha önceki bir yaşamın ödülü veya cezası olarak başınıza gelen, kaçınamayacağınız bir şey ise eylemleriniz neyi değiştirebilir? Budizm, Hinduizmin bir yaşamlar dizisi görüşünün aksine, varoluşa bir dizi an olarak bakar ve bu yaklaşıma göre her bir anda meydana gelenler bir sonraki anda olacakları etkiler. Bu benim tercih ettiğim ve daha fazla kişisel sorumluluk gerektiren daha iyimser bir tutumdur. Her iki durumda da itici güç batının her şeyden önce ya da yalnızca bilimsel ilerleme konusundaki saplantısının tersine ahlaki gelişimdir. Sana bu bilgiyi ve nasıl gerçekleştirileceğini göstereceğim. Bu bir başarılabilirse bu hayatta ele geçirilmeye değer başka bir şey kalmaz. Bhagavad Gita. Çin felsefesinin ana ilkesi her şeyin değiştiği yolundadır. Yaşamın hiçbir aşamasında kalıcı bir hal beklememelisiniz ve her değişimle ortaya çıkan yepyeni durumun sizi şaşkına çevirmesini önlemek için değişimin doğasını anlamaya gayret etmelisiniz. Şeylerin neden ve nasıl değiştiği konusunda bir miktar kavrayış sayesinde değişim size daha doğal gelecek ve değişim anlarında yapılması yerinde olanı önceden tahmin edip uygulayabileceksiniz. Konfüçyüs, Lao Te Ching'in yazarı, Lao Tzu ve I Ching'in adı bilinmeyen yazarları gibi filozoflar bize yararlanabileceğimiz durumlardan olduğu kadar denetimimiz altında olmayan kötü durumlardan da elimizden geldiğince yararlanmayı öğretirler. Her durumda kendi kararlarımızdan sorumluyuz. Devamlı değişime karşın dünya düzenli bir yer olarak görülür. Beşeri dünyanın işleyiş yolunu anlamak için doğal dünyanın nasıl işlediğini anlayıp benzerlikleri kavramamız gerekir. Tao sözcüğünün yaygın çevirisi yoldur ve bu deyim şeylerin gelişme yolunu ifade eder. İnsanların en iyi yaşama yolu toplumsal ve siyasal süreçleri şekillendiren doğal yasalarla uyum içinde yaşamaktır. Çin felsefesi iyi bir hayat sürme arayışı üzerine yoğunlaşmıştır. Eğer bireyler iyi bir hayat sürerlerse toplum da iyi, yani sürtüşmesiz, temiz ve verimli olacaktır. Çin felsefesi insanı iyi bir yaşama götüren yol olarak batılı düşünüşün büyük bölümü gibi yalnızca bilgiyi dikkate almaz. Yaşam kalitesi görev ve ahlaklılık konusundaki fikirlerden, deneyimlerin yorumundan ve sürecin anlaşılmasından kaynaklanır. Açıkladıkları fikirlerin değerini şayet becerebilirse, insan Konfüçyüs ve Lao Tzu gibi büyük kafaları kolay kolay hiçe sayamaz. Temel ilham kaynaklarının I Ching olduğu gerçeğini gözden kaçırmak ise daha da zordur. 80'li yaşlarımı sürüyorum ve artık insanların değişen görüşleri beni hemen hemen hiç etkilemiyor. Eski üstadların fikirleri bana göre Batı zihniyetinin felsefi ön yargılarından çok daha değerli. Carl Jung.
Batı. Batı'da geri kalanlarınız zahmete girmesin diye felsefe araştırması sanki biz felsefeciler yapıyormuşuz gibi görünüyor. Kişisel iç bakışın öneminin sıradan insanlara iade edilmesi felsefi danışmanlığın itici gücüdür. Sokrat genel olarak Batı felsefesinin vaftiz babası olduğu kadar felsefi danışmanlığın önemlice rol modellerinden birini de tedarik etmiştir. Sokrat Platon'un akıl hocası ve danışmanıydı. Eserleri de Platon'un kitapları sayesinde günümüze kaldı. Felsefi danışmanların dikkatlerini ona çevirmelerinin sebebi, bir bakıma Sokrat'ın hepimizin bilgiye zaten sahip olduğuna, ihtiyaç duyduğumuz şeyin içimizde olduğuna, ancak onu meydana çıkarmak için yardıma muhtaç olabileceğimize inanması yüzündendir. Eğer büyük bir sorunla boğuşmaktaysanız bu durumda ihtiyaç duyabileceğiniz şey, kendi bilgilerinizi ortaya çıkarmak için sizinle çalışacak bir çeşit felsefi ebedir. Sizin sahip olmadığınız uzmanlaşmış bilgiye sahip oldukları için yardımlarına başvurduğunuz doktorlardan ve avukatlardan farklı olarak felsefi danışmanlar mutlaka özel uzmanlıklarına değil, bir araştırmayı yönetme konusundaki genel yeteneklerine güvenirler. Bizim yaptığımız size cevaplar vermek değil, yararlı sorular sormanıza yardımcı olmaktır. Biz size hiç bilmediğiniz bilgileri açıklayan bir otorite görevi görmek yerine birçok insanın kendini sorgulama araçlarını unuttukları veya savsakladıkları için ihtiyaç duyduğu rehberliği sağlarız. Sokrat'ın felsefi danışmanlara onların yararlı buldukları sayısız başka katkı ile birlikte bıraktığı diğer büyük katkı, Sokrat yöntemi adı verilen nihai bir cevaba ulaşmak için bir dizi soru sorma yöntemidir. Sokrat'ın ünlü sorgulanmamış bir hayat yaşanmaya değer değildir özdeyişi, onun nitelikli bir hayat sürmenin en önemli şey olduğu ve bunu öncelikle sorgulama yoluyla yapabileceğimiz yolundaki kanısını özetlemektedir. Bütün o felsefi dipnotlara neden olan Platon, esasçı essentialist bir düşünürdür. Platon, saf ama soyut biçimlerin varlığına ve maddesel nesnelerin bunların kusurlu kopyaları olduğuna inanırdı. Bu biçimler değişmezdirler. Ancak biz yer değiştiren bir görünümler dünyasında yaşarız ve bu biçimlere ancak zihnimizle ulaşabiliriz. Uygun bir eğitim sayesinde bu zihinsel dünyaya, fikirler dünyasına girebilir, adalet, güzellik ve gerçekliğin saf biçimlerini anlayabilir ve içinde yaşadığımız gerçek dünyada böylece onların daha iyi kopyalarını yapabiliriz. Platon en yüce uğraşın bu yolla şeylerin özünü aramak olduğunu düşünürdü. Bu fikir felsefi danışmanlıkta da yankı bulur. Çünkü eğer bir şeyin özünü tanımıyorsanız, onun sizde bulunup bulunmadığını nasıl fark edeceksiniz? Örneğin mutluluk nedir? Ya tatmin veya ahlak? Bu gibi kavramlar konusunda kendi anlayışınızı keskinleştirmek, size kendi hayatınızda nerede durduğunuz konusunda felsefi bir bakış açısı kazandırır. Aristo eleştirel düşünüşün saygınlığını ve kullanımlarını geliştirerek yüzyılların felsefi araştırması için sahneyi kurdu. Aristo birçok pozitif bilime ve sosyal bilime öncelik etti. Ancak hiç uygulama içermediği ve tamamen kuram aşamasında kaldığı için bugün bunların pek azı bilimsel anlamda kullanılabilir durumdadır. Hiç deney yapmadı ve kanıtlara pek meraklı değildi. Aristo mantık ilmini de icat etti. Sorunları eleştirel düşünme konusunda hatalar içeren müşteriler için basit biçimiyle mantık çok yararlı olmaktadır. Aristo'nun ahlak kuramı da son derece önemlidir. Aristo iyiliği bütün mantıklı yaratıkların erişmeye çabaladığı erdem olarak tanımlıyordu. Erdem tercih hakkı olan bir şahsa bağlıdır ve Aristo erdemli tercihin orta yol veya aşırı uçların arasındaki mutlu ortam olduğu kanısındaydı. Örneğin cüret ile korkaklık arasında duran orta yol cesarettir. Aristo erdem ile iyiliğin sonucunun mutluluk olacağını düşünürdü ve önemli insani sorunlar olarak görev, yükümlülük ve kişilik gelişiminin altını çizdi. Bize orta yol anlayışını kazandıran kişi sizin de bekleyeceğiniz gibi aşırılığa kaçmamayı ve ılımlılığı yüce ahlaki değerler olarak gördü. Felsefe danışmanlığında bir müşteri kendi kavramlarını geliştirmeye çalışırken, Aristo'nun iyi bir yaşamın bütün bu unsurları konusundaki düşünceleri çok yararlıdır. Bugünkü araştırmamız diğer araştırmalar gibi sırf kuramsal amaçlı değildir. Zira araştırmamızın amacı erdemin ne olduğunu değil, nasıl erdemli olunacağını öğrenmektir ve tek faydası da budur. Bu yüzden eylemleri gerçekleştirmenin doğru yolu üzerine iyice düşünüp taşınmalıyız. Aristo. Roma İmparatorluğu ve Katolik Kilisesi. Aristo'dan sonra Batı'da felsefi danışmanlıkta bana yararı olan şeyler açısından işler uzun süre hiç ilerlemedi.
Eski Yunan uygarlığının felsefeyi kapsayan büyük ileri atılım sırasında haritası çıkarılan muazzam büyüklükteki alan yüzyıllar boyunca işlenmeden kaldı. Muhtemelen fetihlere o kadar çok enerji ayrıldığı için Roma İmparatorluğu'nun askeri gücü, felsefi evrimi, Romalı, Stoacılar gibi dikkate değer istisnalar dışında uzun bir süre yavaşlattı. Roma İmparatorluğu'nun çöküşünden sonra Katolik Kilisesi'nin siyasal ve manevi pençesi Avrupa'nın düşünce hayatına tamamen hakim oldu ve artık kesinlikle dini olmayan hiçbir bilime izin verilmedi. Halkın çok büyük çoğunluğu okumayı bilmiyordu ve mevcut az sayıda yazılı metnin çoğu da Yunanca, Latince, Arapça veya İbranice'ydi. Papaz veya rahip sınıfından olmayan sıradan insanlar, yaşamlarını yöneten kutsal metinlerin resmi açıklamalarını işliyorlardı ama onlara erişme hakkına sahip değillerdi. Fikir ayrılığına izin verilmiyordu. Birçok kitap yasaklanmıştı. Filozoflar da dahil birçok insan kazığa bağlanıp yakılıyordu. Avrupalılar artık epey iman sahibiydiler ama hiçbir şeyi araştırmıyorlardı. Özgür düşünce olmayınca ilahiyat dışı felsefe gıcırdayarak yavaş yavaş durdu. Katolik Kilisesi o kadar muazzam bir güç kullanmaktaydı ki 1651'de Thomas Hobbes onu merhum Roma İmparatorluğu'nu taşlanıp kendi mezarı üzerine oturmuş hayaleti olarak tanımlıyordu. Kilise bir bakıma imparatorluktan daha çok güce sahipti. Kalem bilindiği gibi kılıçtan daha kudretlidir ve fikirlerin, doktrinin gücü de sade hükümetlerin saltanatından daha uzun ömürlüdür. Kılıç gücüne dayanan en büyük imparatorluklar bile sonsuza kadar ayakta kalamazlar. Manevi ve fikri güçler uzun vadede daha dayanıklıdır. Kilise yönetimi altında derin düşünme ve kuşkuculuk konusundaki insani yetenekler ağır bir biçimde kısıtlanmıştı ve dogmalar tartışılmadan kabul ediliyordu. Oysa felsefe her şeyi kuşkuyla karşılar. İman talep eden ilahiyat ile kuşku kullanan felsefe arasındaki bu temel ayrılık iki alanı çoğu kez bağdaşmaz kılar. Reform hareketine ve onun sonucu olan bilimsel devrimin başlangıcına kadar 1000 yıldan uzun bir süre olduğu gibi. Katolik Kilisesi'nin diğer dinlerden ayırdığım sanılması. Bütün dinler bu şekilde işlerler. Her din, bazı filozoflar gelip de bunlara karşı çıkana kadar sözüm ona karşı çıkılmaz bazı çekirdek inançlara sahiptir. Katolik Kilisesi ilahiyat anlayışı Aristo'nun sonradan saçmalıktan ibaret olduğu ortaya çıkan metafiziğini ve Aquinas sayesinde de bilimin kapsadığı için bu işi epey güçleştirdi. Ancak Roma'ya karşı sapkınlıkla suçlanmayı göze almadan Aristo'nun felsefesi hakkında böyle bir şey öne süremezdiniz. 17. yüzyılda Galilei'nin başını ateşli bir belaya sokan, kendisini de az kalsın daha kızgın bir ateşe atan işte buydu. Aristo fiziğinin ve astronomisinin bir bölümünün tamamen yanlış olduğunu kanıtlamakla istemeden ilgili Katolik öğretilerin de tamamen yanlış olduğunu söylemiş oluyordu. Ve bu onun zamanında ölüm cezasını gerektiren bir suçtu. Ancak dinler de evrim geçirirler. Roma Katolik Kilisesi yasaklanmış kitaplar kataloğu ile ünlenmiş ya da rezil olmuş idi. Hobbes'un çıkar çıkmaz yasaklanan Leviathan adlı kitabı dini siyasetle başı derde girecek ne ilk ne de son büyük kitap olacaktı. Söz konusu katalog Freud'un bütün eserlerini yasakladığı gibi 20. yüzyılın şu veya bu tarihinde Aldous Huxley, James Joyce, Alfred Kinsey, Thomas Mann, Margaret Mead, Bertrand Russell, H.G. Wells ve diğerlerinin kitaplarını da yasaklamıştır.